Ayrım 10.
Paşa isteksiz bir ifadeyle konuşuyordu şimdi. Geçen hafta nelerle meşgul olduk? Raporları çıkardın mı? Çıkardınsa hepsini meclis arşivine teslim edelim. Evet paşam, sıralayayım mı? Paşa sırtını koltuğa dayayıp başını arkaya yasladıktan sonra gözlerini kapadı. Salih dedi. Şöyle bir kanat vuruşu geç bakalım olayların üstünden. Salih Bey gerekli dosyayı açarak okumaya başladı. 19 Eylül'de İzmir'deydik. Darülfünun'un size fahri profesörlük verdi. Cevap yazıldı mı? Evet paşam, 21 Eylül'de Falih Rıfkı ile mülakatınız vardı akşam gazetesi için. Bana büyük taarruzu bir kere daha baştan sona anlattırdı kerata. 22 Eylül'de Yakup Kadri ile konuştunuz. Birine verip birine vermemek olmazdı. İki adama da barış şartlarımızı anlattım. O gün Poincaré'nin Lord Curzon'a çektiği telgrafa da haber aldık. Mustafa Kemal'in ordularını zapt etmesi çok güç. Bir çatışmayı önlemek için Mudanya konferansını başlatmaktan başka çaremiz yok, diyordu. Galiba Poincaré'den akıllısı yok bu adamların. Ne diyorsun? Devam. Efendim, hemen ertesi gün ihtilaf devletlerinin notası geldi. Askeri harekatın durdurulması, sulh konferansınızın hemen toplanması, öyle değil mi? Hafızanıza hayranım paşam. Ertesi gün İleri gazetesine bir beyanat verdiniz Celal Nuri Bey'e. Verdim, güzel de oldu. Bak çocuk, ben askere istirahat emrediyordum. Biz ancak hepimiz İzmir'e varınca dinleneceğiz diyorlardı. Anlıyor musun? Bunları anlattım. Büyük şey paşam. Ve 25 Eylül'de Reuters ajansı muhabirine de bir beyanat veriyorsunuz. Ertesi günde Chicago Tribune muhabirine. Evet, adı John Clayton'dı. Misak-ı Milli'de ısrar ediyoruz ve gerçek bağımsızlık istiyoruz, dedim. Mustafa Kemal fişek gibi bir hızla yerinden fırladı ve heyecanla, Yunan donanması bugün İstanbul'dan çekiliyor. Arzu ederseniz sizinle görüşmeye hazırım, dedi. Demedi mi? Cevabınızın müsveddesi burada paşam. Okuyayım. Fransızlar ve İtalyanlar gibi siz de Asya sahilinde bulunan kıtalarınızı geri çekmeye hazırsanız, ben de Boğazlar sahilinde bulunan kıtalarımıza yavaş yavaş geri çekilmeleri ve yalnız mülki idare ve polis teşkilatını kurmakla iktifa etmeleri hususunda emir vermeye hazırım, buyurmuştur efendim. Artık paşa çok keyifliydi. Aynı meslekte sordu. Yoksa biraz karışık mı söylemişim? Salih Bey'in taşı gediğine koyabilmesi için güzel bir fırsattı bu soru. Kıs kıs gülerek şöyle dedi. İzmirli yaveriniz her karışık gibi bunu da düzeltmiştir paşam, merak etmeyin. Ama rapor özetleri daha bitmedi efendim. Evet yaver, işin sonunda işte Ankara'ya geldik. Mudanya sorunu çözüldü. Rauf bize biraz darıldı ama sonuç gene de iyidir. Haklı olan bizdik. İsmet Paşa bunu ispat etti. Ve görüyorsun, işte bu kadar yorgun olmakta haklıyız. Diplomatik savaş beni her zaman askeri savaştan daha çok görüyor. Bir de aile diplomasisi var azizim. Kadınlarla savaş. Dikkat et, bu hepsinden önemli ve yorucu. Benim için. Salih Bey onaylar gibi başını sallarken anımsattı. Daha buna başlamadınız paşam, durun bakalım. Gözümü mü korkutuyorsun Salih? Ama buna hiç gerek yok. Ben zaten yeterince kaygıdayım. İki ateş arasında düşünüp duruyorum. İsmet Paşa da yok ki. Salih Bey düşüncesinde ısrarlıydı. Bu savaşta size kimse yardım edemez paşam, dedi ve ekledi. Hem bilirsiniz İsmet Paşa bu sefer düşmandan yana. Kahkahalarla güldüler. Mustafa Kemal gerçekten yorgunluğunu unutmuştu. Ve İzmir'de kalan yaver. Latife Hanım beyaz evin balkonunda kalınca bir atkıya bürünmüş oturuyordu. Vakit gece yarısını geçmiş. Genç kız kendi üstüne yumulmuş, karanlıkta masanın üstünde bir vermut şişesi, bir kadeh, yanan bir sigara. Düşünüyor. Allah'ım, şimdi o bana ne kadar uzakta, ne kadar? Yanında kimler var? Benden başka herkes. Benden başka. Ama haksızlık bu, haksızlık. Annem burada olsaydı, paylardı beni herhalde. Uşakizade damarı derdi, indir yelkenleri derdi. Bu kadar burnun havada olmasın derdi. Oysa ben hem onun için kahroluyorum hem onunla boğuşuyorum. annem gibi olabilseydim. Annem babamın hiçbir dediğine hayır demiyor. Oysa birçok defa babamdan daha bile akıllı. Yoksa akıllı olduğu için mi böyle yapıyor? Paşam, nasıl bir kadın istiyorsun sen? Yoksa beni, ukala, dik başlı, güçlü gördüğün için mi istemedin? Seni tanımadan önce böyleydim belki. Beni böyle beğeniyorlardı. Chezetien'deki arkadaşlar, Lucille, Claire, Marcel, Jean. Nasıl da başa çıkardım onlarla. Nasıl da sonunda benim dediğime gelirlerdi. Senden korkulur derdi Marcel. Yarın bir festiyle evlendiğin zaman diye tehdit ederdi. Bir seferinde göreceksiniz ben bir festiyle evlenmeyeceğim diye tepinmiştim. Genç kız gökyüzüne bakıp boynunu bükerek "Oh Allah'ım" dedi. "Şimdi fesli değil ama bir kalpaklı çıktı karşıma. Bir sarı sipahi. Hem doğulu hem batılı. Muhteşem. O ne derse yaparım. Öl dese ölürüm. Ama beni istemiyor, aramıyor. İzmir'de aslında büyük, güvenli ve konforlu bir eve ihtiyacı vardı, bana değil. Onun için davetimi kabul etmişti. Belki de." Fırlayıp yerinden kalktı, atkısını attı, burnunu havaya kaldırıp yüksek sesle adeta bağırır gibi "Canın isterse Paşa Hazretleri, benden bu kadar," dedi. Sonra yine çöktü, elleriyle yüzünü kapadı. "Yo," diye isyan etti. "Yo, bu kadar değil. Ne olursa olsun senden vazgeçemem. Sensiz olamam. Ama sana ulaşamıyorum. Allah'ım, nasıl ulaşacağım? Bütün o işler, bütün o arkadaşlar, bütün o kadınlar, o ilk aşklar, Halide Hanımlar, Fikriye Hanımlar, sonra meclisler, komisyonlar, gazeteciler. Bu kalabalığın içinden sana nasıl ulaşacağım?" O sabah Latife ve Refika Hanım kahvaltı ediyorlardı. Beyaz prostelalı, beyaz boneli, siyah elbiseli genç bir kız servis yapıyor. Latife yemeği unutmuş gitmiş, gazete karıştırıyor. Büyük annesi gizli gizli onu izlemekte. Kuşkulu, üzgün. "Latife, gene hiçbir şey yemiyorsun, bırak o gazeteleri de yumurtanı ye," diyor. "Paşa Hazretleri Mudanya ile uğraşıyormuş büyük anne." "Ne olmuş Mudanya'ya?" "Müttefiklerle orada toplandılar ya, barış için. İsmet Paşa ile Rauf Bey'e ne olmuş? Çekişiyorlarmış. Doğru mu? Böyle bir haber var mı?" "Rauf Bey biraz huysuzluk ediyormuş anlaşılan. İsmet Paşa bu işleri beceremez, ben daha iyi yapardım," demek istiyor olmalı. Ben. Bu ben davası anlaşılan Adem'le beraber insanın kanına girdi. Ama senin paşanın ben dediğini hiç duymadım. Latife başını kaldırmadan, "Ya öyle canım," dedi. Sanki öyle olduğundan kuşkusu varmış gibi. Büyük anne öfkelenmişti. "Latife, beni dinlemiyorsun. Bitir şu kahvaltını." Genç kız da öfkeleniverdi. "Yemeyeceğim." "Büyük anne, bana hiçbir zaman emirle bir şey yaptıramadınız. Yaptıramazsınız. Yemeyeceğim işte." Yaşlı hanımefendi iyice şaşırmıştı. "Hasta olacaksın. Yarın annen gelince sana bakamadım diye beni suçlayacak. Hem ne demeye parlayıverdin böyle?" "Ne demeye bana bakacakmışsınız ki büyük anne? Koskoca kızım ben. Annenin ne sebepten böyle mum gibi eriyip hilale döndüğünü de anlatamam." "Ne sebepten mi? Ne sebeptenmiş peki?" "Kendini yiyip bitiriyorsun, anlamıyor muyum? Paşanın sesi soluğu kesildi. Latif latif derken ne oldu bilmem ki." Latife birden boş bulundu. "Doğrusu ben de şaşıyorum. Ama ne olacak? Paşa Hazretlerinin latifi, latifesi çok. Kimseye hesap verecek değil ki. Kapanın elinde kalıyor." "Latife, sana hiç yakıştıramadım bu sözleri. Ne demekmiş bütün bunlar?" Latife başını masaya dayadı. Masanın üstündeki sağ yumruğu sıkılmış, öbür eli dizinde. Refika Hanım kalktı, genç kızın yanına geldi, saçlarını okşadı. "Deveciyle dostluk eden kapısın büyük tutar güzel kızım. Sen kendini bunlara alıştırmalısın." Genç kız ağlamaklı bir sesle sordu. "Nelere?" Büyük anne hafif bir gülümsemeyle felsefesini açıkladı. "Erkek kısmı böyledir. Sen vereceksin, o alacak. Sen susacaksın, o söyleyecek. Sen onu bekleyeceksin, o istediğini yapacak." "Ama büyük anne, Mustafa Kemal Paşa öyle biri değil." Genç kız başını kaldırdığı zaman yanaklarından süzülen gözyaşlarını gördü Yaşlı hanımefendi. Bu kez bir yaşıtına sorar gibi sordu. Neden seni ağlatıyor öyleyse?
Bilmiyorum.
Yaşlı arkadaşı ısrar ediyordu. Düşün bakalım, senden hoşlandığı, seni beğendiğini, seninle gurur duyduğu bir gerçek.
Ama bana bütün bunlar yetmez, yetmiyor.
Bütün bunlar yetmez mi?
Hayret.
Büyük anne, o benim olsun istiyorum, yalnız benim. Aramıza hiçbir şey girmesin, hiçbir şey. O zaman dur dediği yerde ölürüm. Bekle derse kıyamete kadar beklerim.
Ama şartın büyük Latife, hatta imkansız.
Bir erkekle bir kadın arasında birbirlerini ne kadar severlerse sevsinler, her zaman bazı sorunlar vardır. Bu erkek Mustafa Kemal Paşa. Bu kadın Latife Uşakizade olduğu zaman iş büsbütün değişir. İkinizin arasında koca bir memleket var. Mukaddes bir millet var. Bunu hiç unutmamalısın. Koca bir vatan ve sen vatanı kurtarana aşık oldun kızım. Bunun elbette bir bedeli, bir vebali vardır. Bu çok önemli bir cüret. Çok şey istiyorsun bilesin. Belki de paşa bunu anladığı için düşünüyor. Kendini senden uzak tutuyor. Tutmaya zorluyor kendini. Kadınsız ev. Çankaya'nın puslu bir erken sabahında Mustafa Kemal henüz banyodan çıkmış, pantolonuyla gömleğini giymiş, yeleğini giyiyor. Saçları ıslak. Emirleri Ali Çavuş kendisine yardım ediyor. Kemal Paşa birçok kez yaptığı gibi sevgili çavuşuna sataşıyor. Şu adanın haline bak, çıfıt çarşısı gibi. Ali Çavuş sabırlı, sakin cevapladı onu. Toplarım paşam, siz hazırlanın hele.
Senin toplaman yetmiyor, bir kadın eli istiyor bu oda, bu ev ve bu adam.
Ali Çavuş sustu, yüzünü asmış, sanki paşasına darılmıştı.
Ne sustun arkadaş?
O zaman bize git borusu çalacak demektir paşam.
Mustafa Kemal anlamazlıktan geldi.
Hangi zaman?
Eve bir hanım geldiği zaman.
Yo, ne münasebet diye karşı geldi paşa.
Hiçbir hanım ayağının altında bir Ali Çavuş istemez ki.
Yani böyle diye bu eve hiçbir hanım ayağı girmeyecek mi? Bunu mu demek istiyorsun?
Ali Çavuş iyice telaşlanmıştı.
Yo, tövbe, sen seç al, ben bağrıma taş basarım paşam.
Paşanın keyfi iyice yerine gelmişti.
Bre, ne adamsın sen Ali Çavuş.
Şimdi Ali Çavuş yüreklenmişti. Açıkça sordu.
Paşam, hayırlı bir niyet mi var yoksa?
Annemiz de bazı öyle bir şeyler söylüyor da.
Vakti geldi geçiyor bile arkadaş. Yaş 40'ı atladı. Savaş bitti. Yalan mı?
Bu arada Mustafa Kemal kravatını bağlamış, aynadan nasıl bağlandığına dikkatle bakmaktadır.
Şuna bak, bir kravatı bile bağlayamıyorum.
Tövbe doğru paşam.
Lazım, zamanı, zamanı.
Ben şu ceketimizi bakalım, anamızın elini öpmeye gidelim.
Bu, Ali Çavuş'un istediği cevap değildi. Paşa ceketini giydi, aynada kendine bir kez daha baktı, saçlarını sıvazladı, odadan çıkarken Ali Çavuş'a, "Çantamı indir aşağıya Çavuş, ben annemi görüp geliyorum," dedi.
Bir dehanın annesi. Halide Edip Hanım, mor salkımlı evde anlatıyor. Zübeyde Hanım 70 yaşında olmakla birlikte süt gibi beyaz ve pembe renkli cildinde bir tek buruşuk yoktu. İnce yüzlüydü. Çok çabuk öfkelenir olmasına rağmen koyu mavi gözlerinde ve ağzında bir şefkat hissedilirdi. Beyaz entarisi, ütülü mendilleri, beyaz elleri büyük annemi hatırlatırdı. Tam Makedonyalı bir kadındı. Onun gözünde oğlu her zaman ilk mektepteyken istediği gibi azarladığı Mustafa'ydı. Bir yer yatağında yatıyordu. Anlaşılan hastalığı çok ciddiydi ve yaşaması bir mucizeydi. Ona Doktor Adnan bakıyordu, Halide Edip'in kocası. Zübeyde Hanım Doktor Adnan'a inanır, onu çok sever, boynuna kollarını dolar, yanaklarını öper, elini yakalayarak doğmuş olduğu Selanik şehrinden bahsederdi. İçi Selanik için yanıyordu.
Oğlu Mustafa Selanik'i almadan yeni bir entari yaptırmamaya ahdettiğini söylerdi. Mustafa Kemal Çankaya Köşkü'nde o sabah annesinin odasına doğru yürürken Zübeyde Hanım da pencerenin önüne hazırlanmış kahvaltı masasında evinde büyüttüğü yardımcısı Fatma ile konuşuyordu. Fatma hiç iştahı olmayan hanımına o sabah da her gün olduğu gibi yalvardı. "O hanımım, iki lokma daha yiyin ne olur. Sonra ilacınızı veririm. Dizlerinizi ovarım. Çayınıza biraz süt koyayım mı?" "Yo, hayır Fatma. Sütlü çayı hiç sevmiyorum." "Sütlü kahveyi? Onu seversiniz. Yemeniz lazım. Yüzünüz kaşık kadar kaldı. Paşamız üzülüyor, çok üzülüyor." "Ben de ona üzülüyorum. Abe kız baksana, dur durak yok. Çalış Allah çalış. Nerededir benim o neşeli, şakacı, konuşkan Mustafa'm?" "Dünyanın yükü onun omuzlarında hanımım. Hepimizi bir bir düşünür. Size üzülür, Fikriye Hanım'a üzülür. O kadın da günden güne eriyor. Paşamın gömleklerini ütüleyemiyorum diye ağlıyor. Benim yaptığım ütüleri beğenmiyor." Zübeyde Hanım açık seçik bir sinirlilikle kaşlarını çattı. "Ona ne oluyormuş bre? Ben daha ülmedim. Mustafa'nın bir hizmete ihtiyacı varsa önde ben varım." "Tabii hanımcığım. İzmir'de de bir hanım varmış diyorlar." "Fatma, ne demek oluyor bu?" "Yok yok, bir şey demek değil de efendim." "İstemem bülü münasebetsizlikler. Bire addinizi bilin, işinize bakın." Yanakları pembe pembe olmuş, nefesi iyice sıklaşmıştı şimdi. Fatma telaş ile, "Peki hanımım, peki efendim, kızma, darılma bana, sustum işte," dedi. Şimdi büyük hanımefendi giyinmiş, gözlüğünü takmış, beyaz başörtüsü başında. Kahvaltı masasında değil artık, koltuğuna oturmak üzere. Tam bu sırada kapı vuruluyor. Zübeyde Hanım oturmaktan vazgeçerek sevinçle sesleniyor. "Gel be çocuk, gel evlat, buyur." Zübeyde Hanım'ın Mustafa'sı yakışıklı, pırıl pırıl giyinip kuşanmış, sararmış ekin gibi saçları fırçalanmış anasının odasına giriyor. "Anacığım, hayırlı sabahlar. Yoksa bir yere mi gidiyordun?" "Yok bre Mustafa'm, gittim gürdüm Fikriye'yi. Fatma söyler bire söyler. Kız yemek yemez, kız ağlar, kız düşünür, kız doktor istemez diye ağlanır. Dedim, kızım derdin ne senin? Otur şöyle buyur paşam." Paşa annesinin gösterdiği yere otururken, "Kız hasta anne, çok hasta," diye açıkladı. "Bilirim hastadır ama o kendini bilmez, inat eder. Yok bir şeyim yenge der, bakmaz kendine. Söyledim biraz, nerede senin aklın dedim. Emanettir bize o kız. Mustafa, Ragıp Efendi'den. Lakin deli göz, bilmez ne istediğini. Uzanır elinin ermediği yerlere, sonra da üzülür. İyi kızdır anne. Bu evi de pek güzel çekip çeviriyordu. Sen merak etme. Salih ile konuştuk biz. Ne lazımsa yapılacak. Sen kendini üzme." "Allah senden razı olsun paşa oğlum. Haberler güzel. Aldım müjdeni." "Sayende anacığım. Sonunda barışı imzalattırdık. Savaş resmen de bitti." "Getirdi Salih müjdeni. Aferin İsmet'e. Abi akıllı oğlandır o. Geldi üstesinden. Başardı. Ah, bir de Selanik'imizi alsaydınız. Üksüz kaldı Selanik. Sülemiştim Halide'ye." "Halide Edibe, oğlum Selanik'i geri alıncaya kadar yeni fistan giymem demiştim. Ne yaparız bilmem Mustafa'm. Kaldık mı bu partallara?" Mustafa çocuksu bir saflıkla güldü. "Molla anne, neler söylüyorsun? Başkumandan paşanın annesi değil misin sen? Şakadır be çocuk. Çok çok büyük işler başardınız. Allah nazardan saklasın. Bak beri, duydum ki Bursa'ya gidersin. Ele otur biraz, bir kahve içelim. Gene beni bir başıma bırakacaksın. Ben kahvemi içmedim bu sabah, seni beklerim. Soracaklarım var. De bakalım çocuk, nedir bu İzmir'deki kızla kırdıları?" Mustafa Kemal'in yanakları olayı o sabah annesiyle konuşmaya kararlı olduğu halde pembeleşiverdi birden. "Anne, bakıyorum senin istihbarat şebeken benimkinden çok daha iyi çalışıyor," dedi. "Analık, analık başkadır Mustafa. Kimdir bu kız? Var mı niyetin? Savaş bitti, barış imzalandı. Artık ver elime torunlarımı, beklerim. Bak yaşlandım, hastayım. beklerim toruncuklarımı. Ciddi midir niyetin? Kimin nesidir, kimin fesidir gelinimiz? Düşünüyorum ama bir yandan da korkuyorum Zübeyde Hanım. Tartıyorum, ölçüyorum. Kız Uşakizadelerden anne. İzmir'in en önemli ailelerinden biri, belki birincisi. Kaldınız onun evinde öyle mi? Cevabını bildiği bu soruyu söylerken Zübeyde Hanım düşünceli, ciddi, başını sallıyordu. Mustafa Kemal söyleyeceği kelimeleri seçerek cevap verdi. Karargahımızı onların evinde kurduk. 17 gün bana katibelik etti. Bakınca bir daha bakmak isteyeceğin gibi güzel bir hanım değil. Ama çok zarif, çok akıllı, okumuş, cesaretli, hatta cüretli. Zübeyde Hanım oğlunun tanımlamalarını bütünler gibi ekledi. Elal yemiş beyzade. Evet, iyi yetişmiş, iyi terbiye görmüş, okumuş, ömrünün yarısı Avrupa'da geçmiş. Tevfik Rüşmüttü'nün ısmıdır derler, öyle mi? Evet, hısımı ama çok da amması var bu işin. Bak oğulcağızım, sen Mustafa Kemal'sin, Mustafa Kemal. Yalnız benim oğlum Mustafa'm değilsin. Allah hakkında ayırlar yazmıştır. O kızcağızı da Allah şaşırtmasın. Mustafa'mın karısı olmak kolaydır oğlum. Ama Mustafa Kemal'in karısı olmak zor iştir. Bilirim anası olmaktan dolayı. Tutmak isterim, tutamam seni Mustafa'm. Çünkü şimdilerde onun bir değil bin anası vardır. Bir değil bin elali olacaktır. Herkese yar, herkese dost, herkese baba. Bir una, bir bana değil.